Ayrım 24.
Sayfa 475. Eski Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanlarından Hasan Esat Işık'ın babası olan Mehmet Esat Paşa, 1865-1936 yılları arasında yaşamış, yaptığı çalışmalarla Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde körler alanında dikkati çeken en önemli kişilerden biridir. Paris Tıp Fakültesini bitirerek göz hastalıkları alanında ihtisas yaptıktan sonra Paris, Viyana ve Berlin'de çalışmış, ülkeye döndükten sonra askeri tıbbiyede öğretim görevlisi olmuştur. Türkiye'de ilk kez askeri tıbbiyede bağımsız ve Avrupa'dakilerin benzeri bir göz kliniği kurmuş ve göz muayenesi için oftalmoskop Essat adı ile bilinen ve çok kullanılan bir oftalmoskop aygıtı geliştirmiştir. Askeri tıbbiyedeki görevine ek olarak yeni kurulan Şişli Etfal Hastanesi'nde ve Darül Aceze'de çalışmış, eski adıyla Hilali Ahmer'in kuruluşunda görev almıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Sıhhiye Müdürlüğü görevindeyken rütbesi generalliğe yükseltilmiş, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra çeşitli siyasi çalışmalarının yanı sıra serbest göz hekimi olarak çalışmasını sürdürmüştür. 1902 yılında toplanan temel olarak körlerin yaşantısının iyileştirilmesi çerçevesinde kongrede tartışılacak konular 7 başlık altında toplanmıştır. Birinci madde olarak tartışılan memleketlerde körlerin geçimlerini sağlamak için seçtikleri en iyi yol, zanaatlar ve mesleklerin ne olduğu, körlere iş temini hususunda ne şekilde yardım edilebileceği konusu görüşülürken söz alan Esat Bey, özetle şu görüşü ortaya koymuştur. Muhtaçlara lütuf ve inayetleri herkesçe bilinen Osmanlı Padişahı Abdülhamit Han, tebaasının istirahatini temin ve memleketin ilerlemesi için uğraştığından beni delege olarak bu kongreye göndermiştir. Kongrede alınacak kararların ülkesinde uygulanmasıyla göz nurundan mahrum kişilerin elem ve kederlerinin hafifletilmesini emretmiştir. Osmanlı Devleti'nde amalar müziği olan istidatları ve fevkalade gelişmiş olan hafızaları sayesinde geçimlerini sağlarlar. 5-10 sene evvel padişahımız bir Darül Aceze açmıştır. Bu hayır kurumunun bir bölümü amalara ayrılmıştır. Amalar burada kalır ancak gündüzde ama kabulü henüz başlamamıştır. İstanbul'a dönünce kongre çalışmalarından elde edilecek sonuçları ve alınması gereken tedbirleri padişaha arz edeceğim. Esat Bey nüfusu kalabalık yerleşim yerlerinde körlüğün sebepleriyle ortadan kaldırılmasının ele alındığı 7. bölümde İstanbul'da hekimlik yaptığı 9 sene içinde muayene ve tedavi ettiği 30 bin hastada karşılaştığı ve körlüğe sebep olan hastalıkları kongreye katılan delegeleri anlatmıştır. Kongrenin tamamlanmasının ardından Belçika Hayır Cemiyeti ve Kongre Düzenleme Komitesi Başkanı A. Stockmans ile Belçika Adliye Nezareti Umumi Hayriye Nazırına kongre düzenleyicisine ve kongre sekreterine 3. dereceden birer mecidi nişanı ihsan edilmiştir. Esat Bey Brüksel'den döndükten sonra öğrendiklerini hem Servet-i Fünun dergisine makale olarak hem de amaların terfihi ahvali hakkında 1902 Brüksel Kongresi adıyla bir kitapta toplamıştır. Aynı zamanda Darül Aceze'de Fahri Göz Hekimi olarak da görev yapan Esat Bey, Darül Aceze bünyesinde bulunan körler bölümünün genişletilerek körlere bir okul şekline dönüştürülmesi görüşünü, döndükten sonra yetkili makamlara önermiş ve bu görüşünü sonraki yıllarda da çeşitli vesilelerle ve hazırladığı raporlarla ortaya koymuştur. Ne var ki o sıralarda sağır, dilsiz ve körler için ayrı bir okul yapma düşüncesi yaygınlaşmış olduğu için Esat Bey'in bu düşüncesi gerçekleşememiştir. 22 Temmuz 1904 tarihinde Encümeni Mahsusi Vukela'da yapılan müzakereler sonunda ama ve dilsiz olanlara okuma yazma, dini kurallar ve gerekli el işleri öğretilmek üzere bir okul yaptırılması, bu okulda Müslüman öğrenciler için mescit, gayrimüslimler için özel ibadethane bulundurulması, sağlık kurallarına uygun koğuşlar yapılması, muntazam bir eczane bulundurulması, idaresi için devlet çiftliklerinden birinin gelirinin tahsisi, yapım masrafları için memur maaşlarından %5 nispetinde bir yardım kesilmesi, bu binanın Darül Aceze veya Beyazıt'taki Darül Hayri Ali yanındaki arsalardan birinde inşa edilmesi, dilsiz ve sağırları eğitmekle uzmanlaşmış bir öğretmen ile diğer öğretmenlerin şimdiden tedariki, bütçesinin marif nezaretine dahil edilmesi, inşaata nezaret etmek üzere bir komisyon kurulması, idaresi hakkında marif nezaretince bir nizamname düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Mevcut dilsiz ve ama mektebinin o zamana kadar kendine ait bir binası bulunmuyordu ve farklı yıllarda farklı okullar bünyesinde eğitimini sürdürmekteydi. Bu nedenle okulun sürekliliğinin sağlanması ve kendi binasına kavuşturulması için böyle bir adım atılması bir süreden beri düşünülmekteydi. Encümeni mahsusi vukela mazbatası, yani tutanak, aynı gün padişaha arz edilmiş ve ertesi gün gereken irade çıkmış, 2. Abdülhamit yeni okul binası için 1000 Osmanlı lirası ihsan etmiş, ileride gerekirse 1000 lira daha ihsan buyuracağını beyan etmiştir. Sağır dilsiz ve amalar müessese-i ilmiyesi adıyla anılan okulun inşaatına nezaret etmek üzere kurulan komisyonun başına adliye nazırı getirilmiş, ancak rahatsızlığını ileri sürerek bu görevden çekilince bu kez başkanlığa Şura-i Devlet Reisi Mehmet Said Bey getirilmiştir. Komisyon üyeliklerine Şura-i Devlet Mülkiye Dairesi üyelerinden Macit Bey ile Mihalaki Efendi, Tanzimat Dairesi üyelerinden Dilber ve Bohor Efendi, Müze-i Hümayun Müdürü Hamdi Bey ile Kehal Miralay Doktor Esat Bey getirilmiştir. Komisyon yaptığı toplantılarda okul binası yönetimi ve uygulanacak eğitim programı üzerinde çalışmaya başlamıştır. Okulun 100 öğrenci kapasiteli olması istenmekteydi. Bir süre sonra bu genişlikte bir okulun nerede yapılmasının düşünüldüğü sorulmuştu. Marif Nezareti 1900 yılında Darül Eytam, yani yetimhane yapılmak üzere Kadıköy'ün Acıbadem mevkiindeki Ahmet Eyüp Paşa mirasçılarına ait bağ ve tarlaları satın almıştı. İnşaat komisyonu bu arazinin uygun olduğunu bildirerek Curus günü, yani padişahın tahta çıkışının yıl dönümü, binanın temelinin atılabilmesi için izin istemiştir. Bunun üzerine okulun Acıbadem'deki arsada inşa edilmesi ve temel atma töreninin de padişahın cülus günü olan 19 Ağustos'ta yapılması emredilmiştir. Bir yandan yabancı ülkelerin İstanbul'daki elçilikleri aracılığıyla Avrupa'daki sağır dilsiz ve körlere ait okulların plan ve projeleri getirtilerek incelenirken, diğer yandan kendi işleri için Avrupa'ya giden Mimar Valeri, oradaki kurumları gezerek incelemeyi üstlenmiştir. Hazırlanan plan ve programa göre okulun yapım masrafı 40 bin ve sürekli yapılması gereken harcamaları ise 10 bin lira olarak tespit edilmiştir. En son yeniliklere uygun olarak kör dilsiz ve sağırlara okuma yazma, dini akideler ile gerekli sanayinin yıllık masrafları için Miri çiftliklerden birinin tahsisi, binanın yapımı için memur maaşlarından %1 kesinti yapılmaya başlanması ve yardımseverlerin harekete geçirilmesi, toplanan paraların Osmanlı Bankası'nda nemalandırılması tebliğ edilmiştir. Okulun plan ve programı 2. Abdülhamid'e arz edilmiş Şura-i Devlet Reisi Said Paşa'nın başkanlığındaki İnşaat Komisyonu'nun katılımıyla temel atma töreni yapılmıştır. İnşaat Komisyonu'nun yaptığı bir toplantıda Maliye Nezareti Mektupçusu Ata Bey de hazır bulunmuş, okulun gelir kaynaklarının temini için bazı mali bilgiler tartışılmıştır. Bu arada Belçika Elçiliği 1905 tarihinde yine Belçika hükümetinin himayesi altında aynı yılın Ağustos ayı içinde ülkesinde sağır dilsiz ve körlerin durumunu düzeltmek için uluslararası bir kongrenin programını iletmiştir. Meclis-i Vukela 19 Temmuz 1905 günlü toplantısında konuyu görüşmüş, bu kongreye özel olarak bir delege gönderilmesine gerek bulunmadığını, Brüksel sefaretindeki memurlardan birine katılarak tartışma sonuçlarını bildirmesini kararlaştırmıştır. Bu karar üzerine 13 Ağustos 1905 tarihinde bu biçimiyle irade çıkmıştır. 1906 yılına gelindiğinde okul için memur maaşlarından yapılan kesinti ile 100 bin kuruş toplanmış, ne var ki inşaata başlanması için herhangi bir emir verilmiş değildi. Şura-i Devlet Reisi ve aynı zamanda Komisyon Başkanı Mehmet Sait Bey, 29 Temmuz 1906 tarihli arızasında inşaata başlamak için inşaat masrafının 1/3 kadar paranın gerekli olduğunu, o nedenle eldeki paranın yetmeyeceğini, cülus günü inşaata başlanabilmesi için sadarete başvurmuşsa da henüz bir cevap alamadığını bildirmiştir. Yıldırım, 1997, sayfa 319-321. 1907 yılında ilk öğretimin çağdaşlaştırılmasına yönelik çıkarılan Tedrisat-ı İptidai Kanun-u Muvakkati ile Marif Nezaretine özel eğitimle ilgili bir takım görevler verilmiştir. Nezaret Acıbadem'de sağır dilsiz körler müessese-i ilmiyesi adlı kurumu oluşturma çabalarını sürdürürken, bir yandan da bu tür okulların uyacağı düzenlemeleri içeren bir nizamname hazırlığı yapmıştır. Acıbadem'de yapılması planlanan okulun yapımına bir türlü başlanamaması üzerine Mehmet Esat Bey 2 Şubat 1908 tarihinde sadaret makamına bir rapor daha vermiştir. Bu raporda 1902 yılında Brüksel'de toplanan ve devlet tarafından görevli olarak gönderildiği kongre dönüşü sunduğu laihada, yani raporda, Darülaceze'de bir körler mektebinin gereğinden söz ettiğini, ancak o sıralarda Acıbadem'de amalar ve sağır dilsizlerin talim ve terbiyesi için büyük bir müessese yapılması irade buyurulmuş olduğundan, Darül Aceze Amalar Şubesi tesisinin ertelenmiş olduğunu hatırlatmıştır. Acıbadem'de kurulacak bu müessesenin henüz yapılmadığına dikkat çeken Esat Bey, göz nurundan nasibi olmayan marifet ve sanat nimetinden mahrum amaların, dilenme zilletinden kurtarılarak tahsil ve talimlere başlanması için Darül Acize'de Acıbadem'deki okul için bir tecrübe teşkil etmek üzere bir amalar mektebi açılmasının uygun olduğunu belirtmiştir. Esat Bey, Darül Acize'de kurulmasını önerdiği amalar şubesi hakkında şu bilgileri vermektedir. Son bilimsel gelişimlere göre 60 ama istihap, yani kapasite edecek genişlikte kurulacak olan bu okulun resim ve haritalarıyla birlikte ekli olarak takdim edilen keşifnamesinden anlaşıldığı gibi, inşaat masrafı 452.664 kuruşa ve her ay için müdür, muallim, mübaşirin ve hademe maaşları 40 Osmanlı lirasına bali, yani mal olacaktır. Bu meblağ çok görülebilirse de bu şubenin kuruluşundan manen olduğu kadar maddeten de önemli menfaat sağlanacağı ve 1-2 sene öğrenim gören biçareler daha sonra maişetlerini temin etmeye başlayacaklarından bu masrafın çok olmadığı anlaşılacaktır. Bu okulda körlere öğretilecek ilk şey musikidir. Bütün körlerin işitme duyuları gelişmiş olduğu için musiki olan istidatları sayesinde Alaturka ve Alafranga musiki tahsilinde zorluk çekmeyecekleri tabidir. Aileler nezdinde çocuklara müzik öğretmenliği yapmak, tiyatro ve bunun gibi oyun mahallerinde, düğün ve cemiyetlerde, evlerde ücretle çalgı çalmak suretiyle müstefit, yani yararlı olurlar. Amaların alacakları ücret diğerlerine göre ehven, yani iyi olacağından, istifade-i umumiye de hizmet edilecektir. Müslüman aileler müzik eğitimi için halen Hristiyan muallimlere başvurmakta olduğundan, amalardan müzik öğretmeni yetiştirilmesinin ne derece uygun olacağı açıktır. Tıpta tedavinin önemli bir şubesi olan masaj, yani tedaviyi bilmez usulü hekimler tarafından icra edilmekte ve memleketimizde henüz mütehassıs masör ve masözler bulunmamaktadır. Halbuki masaj ihtiyacını karşılayacak tabip bulunması mümkün değildir. Üstelik tabiplere verilecek ücret yüksektir. Bu okulda masaj usulü öğretilerek amalardan mütehassıs masör ve masöz yetiştirilirse masaja ihtiyacı olanlar için masör ve masözlerin görme kabiliyetinden yoksun olması İslami gelenekler açısından çok uygundur. Ücretleri de hekimlere göre az olacağından sıhhati umumiyeye de hizmet edilecektir. Masör ve masöz olan amalar uygun maaşlarla hastanelerde ve sıhhiye dairelerinde çalışabilir. Avrupa'da erkek amalara hasır, sepet, fırça, paspas, örme teller, kadınlara ise ip, kaytan, çorap ve bunun gibi eşya imal ettirilip dokutulur. Bunlar belirli yerlerde satılır, gelir temin edilir. Ayrıca marangozluk, kolacılık, dikişçilik gibi işler de öğretilebilir. Bizde halen amaların bilinen kabiliyetleri çerçevesinde eğitim verilebilecek alanlar, Kur'an-ı Kerim, akaid-i diniye, yani dini bilgiler, ilmi ahlak, hıfz-ı sıha ve ilmi hesaptan ibarettir. Ancak amaların eğitimi konusunda bugün Avrupa'da kullanılan usul uyarınca kabartma harf imaline, Osmanlı elif bağısı ve bitişik harflerin çeşitli şekilleri pek uygun değildir. Kabartma harflerden meydana gelen eğitim tabloları yapmak çok masraflıdır, öğretilmesi de zordur. Bu işte ihtisası olan birkaç kişiden meydana gelen bir komisyon teşkiliyle Belçika'dan getirtilebileceği belirtilen muallimin getirtilmesi ve uygar ülkelerde amaların tahsili için kullanılan yöntemlerin incelenmesiyle bu mesele halledilebilir. Akaid-i diniye, ilmi ahlak ve hıfz-ı sıhhanın rüştiye okulları, yani ortaokul derecesinde ve ilmi hesabında geçimlerini temin etmeye başladıklarında, kendi ücret ve yevmiyelerini hesap edip düzenleyecek kadar 4 işlem çerçevesinde öğretilmesi yeterlidir. Eğitim ve sanat öğretilmesi hususunda bilhassa önem verilecek olan taraf, evladı İslam'dan olan Kur'an-ı Kerim tedrisi ve kuvve-i hafızalarının derecesi dikkate alınarak özel yeteneği olanların hafız-ı Kur'an olarak yetiştirilmesi meselesi olup, Kur'an'ın kutsiyeti göz nurundan yoksun olup ve karanlık içinde yaşamaya mahkum olan amaların kalp ve vicdanlarını aydınlatacak ve kendilerini teselli edecektir. Buna sebep olmak ne büyük bir hayırdır. Hafız-ı Kur'an olarak ve akaid-i diniye ve ilmi ahlak okuyarak fazilet kazanacak olan amaların, cami ve mescitlerde kutsal gün ve gecelerde arzu edenler nezdinde okuyacakları Kur'an'ı dinleyip de yardım elini uzatmayacak bir mümin tasavvur edilemez. Bu sebeplerle padişahımız sayesinde Darül Acize'de amaların eğitimine ve sanat öğrenmelerine mahsus bir şube vücuda getirilmesi için gereği padişahın onayına ve emrine sunulur. Esat Bey'in Darül Acize bünyesinde Acıbadem'de kurulacak okulun bir şubesi olmak üzere Körler Mektebi kurulması önerisi 9 Şubat 1908 tarihinde sadarete iletilmiş, konu 16 Şubat 1908 günü Meclis-i Mahsusi Vukuela'da görüşülerek bu şubenin kurularak açılması için Maarif Nezaretine izin verilmesi kararlaştırılmış, 26 Şubat 1908 tarihinde de iradesi çıkmıştır. Bunun üzerine Dahiliye Nazırı Memduh Paşa Darül Acize bünyesinde kurulacak bu okulun yerini belirlemek amacıyla Darül Acize binası dışında kalan arazinin miktarını ve sınırlarının belirlenmesini istemiş ve Nisan ayı içinde bölge haritası hazırlama çalışmaları başlamıştır. Bu konuda irade gelmemesi üzerine henüz yer tayin edilemediğini hatırlatarak inşaat mevsimi başlayacağından ancak bu okulun Darül Acize'nin tasarrufunda bulunan arazi üzerinde küçük mikyasla yani ölçekte inşasını önermiş ve bu yönde irade talebinde bulunmuştur. Ne var ki 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi üzerine bu girişim sonuçsuz kalmış, böylece Esat Bey'in Darül Acize bünyesinde okul açma hayali gerçekleşememiştir. Darül Acize bünyesinde bir körler okulu açma düşüncesi bitmiş olmakla birlikte, Acıbadem'de birleşik bir sağır dilsiz körler okulu açma çalışması bir süre daha canlı kalmıştır. Maarif Nezareti bu okul için toplanan ve belediye hesabında bulunan 425.408 kuruş ile dilsiz ve âmâ çocukların maarif nimetinden istifadelerini temin için Topkapı tramvay hattı üzerinde Çapa Çeşmesi mevkiinde Dervişpaşa veresesinden satın alınan yerde bir kurum yaptırmaya niyetlenmişti. Bu başvuruyu 24 Ocak 1911 günlü oturumunda ele alan Meclis-i Vukuela, evrakı Meclis-i Mebusan Riyasetine havale etmiştir. Sonradan bu arsaya Yüksek Darül Muallimin yani öğretmen okulu yapılması tercih edilince, dilsiz ve körler mektebi için okul olmaya elverişli bir bina aranmaya başlamıştır. Herhalde yeni bir bina yapımının gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmış olmalı ki, sağır ve körlere eğitim imkanı sağlama niyetiyle memurlardan yapılmış kesintilerle toplanan 4700 lira para bir başka amaca kullanılarak tıp fakültesinin mefruşat ve tıbbi malzeme alımında harcanmıştır. İdari Umumiye ve Hususiye-i Vilayet Kanunu uyarınca 1912 yılında kurulan Meclis-i Umumi-i Vilayet, daha 1897 yılında kör öğrencilerin terk etmesiyle yalnızca sağırlar mektebi durumuna gelmiş, bu mektebin o zamanki durumuyla fayda sağlamaktan uzak olduğu gerekçesiyle lağvedilmesi kararlaştırılmış, ancak öğrenci velilerinin itirazı sonunda Darül Acize'de yatılı ve sanatlı sözel bir sınıf şekline devam etmesi uygun görülmüştür. Bu şekilde yeni bir sağır dilsiz körler okulu yaptırmak için onca emek ve özveriyle memur maaşlarından yapılan kesintilerle toplanan para, amaç dışında kullanılarak bu projenin temelli gerçekleştirilememesiyle kalınmamış, var olan okul da gereksiz görülerek kapatılmıştır. İstanbul'da yukarıda anlatıldığı gibi yıllardır bir sağır dilsiz körler okulu açmayı başaramayan Maarif Nezareti, 1915 yılında bu kez diğer vilayetlerde açılabilecek sağır ve dilsiz okullar için bir nizamname hazırlamaktan da geri durmamıştır. Bu nizamname Sultan Mehmet Reşat'ın imzasını taşıyan 29 Eylül 1915 tarihinde yürürlüğe giren Dilsiz ve Sağır Mektepleri Nizamnamesi adını taşımaktadır. Bu nizamnameyi takiben 18 Eylül 1916 tarihli âmâ çocuklar hakkında dilsiz ve sağır mekteplerine mütedair yani ilişkin 29 Eylül 1915 tarihli nizamnameye müezzel nizamname ile dilsiz ve sağır mektepleri dahilinde kız ve erkek kör çocuklara mahsus olmak üzere birer şube açılması hükme bağlanmıştır. Dilsiz ve sağır mektepleri nizamnamesi hükümleri âmâ çocuklar şubesini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 25 maddeden oluşan bu nizamnameyi sağır dilsiz ve körlerin eğitiminde Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ortaya konmuş bir çaba ve Cumhuriyet döneminde sarkan yanı dolayısıyla özet olarak sunmakta yarar görmekteyiz. 5 maddeden oluşan birinci bölüm genel hükümler içermektedir. Birinci maddede bu mekteplerin hem dilsiz hem sağır ya da yalnız sağır olan ya da işitme gücü ilkokul eğitimi yapamayacak derecede eksik olan kız ve erkek çocukların talim ve terbiyesine ait olduğu vurgulanmaktadır. Sonraki hükümlerde vilayetler ya da gayri mülhak livalar yani sancaklar tek başlarına veya müştereken yatılı ve nehari yani gündüzlü dilsiz ve sağır mektebi kurabilir. Bu okullar ücretli ve ücretsiz öğrenci kabul eder. Öğrenim süresi 8 yıldır. Çocuğa konuşma, yazı ve bir sanat öğretilir. Ayrıca ilkokul düzeyinde temel bilgiler verilir. Beşinci maddede bu mekteplere öğretmen yetiştirmek ve uygulama sınıfı havi olmak üzere İstanbul'da yatılı bir mektep açılmasını hükme bağlamaktadır. Madde 6-11 arası kabul şartlarının düzenlendiği ikinci bölümdür. Bu mekteplere kaydolacak öğrencinin 7-10 yaşları arasında birinci maddedeki şartlara sahibi olması, verem, frengi ve sara hastası olmaması, dersleri takip edemeyecek derecede zayıf bünyeli ve sakat olmaması koşulları getirilmiştir. Kayıt olduktan sonra terbiye ve talime mani olacak derecede zeka geriliği tespit edilenler velisine teslim edilir. Ecnebi tebaadan öğrenci kabulü Maarif Nezaretinin özel iznine bağlıdır. 11 yaşını bitirenler yeteneklerine göre mevcut sanatlardan birine verilir. Madde 12-19 arasında yer alan 3. bölümde yönetici ve öğretmenlerinin görevlerinin neler olduğu belirlenmiştir. Bu mekteplerde müdür, müdür yardımcısı ve gerektiği kadar öğretmen, öğretmen yardımcısı, sanayi ustaları yani usta öğretici ile hademe bulunur. Yatılı olan okullarda ayrıca hesap katibi ile depo ve ambar memuru istihdam edilir. Yönetici ve öğretmenler 5. maddede belirtilen okul mezunlarından seçilir. Bir öğretmen 12'den fazla öğrenci ile meşgul olamaz. Her öğretmene bir yardımcı verilir. Her sanat şubesinin bir ustası bulunur. Bu şubelere devam edecek öğrenci sayısı sınırlanmamıştır. Madde 20-25 arası çeşitli hükümler başlığıyla düzenlenen 4. bölümdür. Bu bölümde yatılı öğrencilerden yılda 15-25 lira, gündüzlü öğrencilerden 1-5 lira ücret alınır. Ücretli öğrenciler 2 şilte, 2 şilte çarşafı, 1 yorgan, 2 yorgan çarşafı, 1 battaniye, 6 takım iç çamaşırı, 6 çift çorap, 6 mendil, 2 kat elbise ve 2 çift kundura getirmekle yükümlüdür. Yoksul olduğu saptananlar meccanen yani ücretsiz kabul edilir. Yıldırım 1997 sayfa 321-322. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki özel eğitim girişimleri üzerine genel değerlendirme. Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat döneminin belirleyici özelliği, özgürlükçü düşünce ve pozitif bilimlerin ışığında birkaç yüzyıldan beri büyük gelişme kaydeden Batı ülkelerinin yanında imparatorluğun geri kalmış olduğunu fark etmesi ve silkinerek her alanda yenilikler yapmaya girişmesidir. Ülkede yoksulluğun hafifletilmesi ve özellikle ele aldığımız körlerin yaşantısının iyileştirilmesi, onlara eğitim olanağı sağlanması konusunda ortaya çıkan bir takım özelliklere ve neyin ne kadar yapılabilmiş olduğuna ilişkin çeşitli saptamalar ve sonuçlar çıkarmak kanımızca mümkün olabilecektir. Kuşkusuz eldeki bilgi ve belgeler körlerin toplumsal yaşantısı ve eğitim olanakları konusunda daha kapsamlı değerlendirmeler yapılmasına ve sonuçlar çıkarılmasına fazlaca elverişli görünmemektedir. Buna karşın Tanzimat'taki artan toplumsal hareketlilik, devletteki mali çöküntü ve yozlaşmayla desteklenen kişilerin yaşamının kötüleşmesine bağlı olarak artan yoksulluk ve dilencilik, Dilsizler Mektebi'nin açılması düşüncesinin ortaya atıldığı 1889 yılından 1918 Mondros Mütareke yılına kadar geçen süre içinde dilsizler ve özellikle körler alanında yukarıda sunulmaya çalışıldığı şekliyle elde bulunan sınırlı bilgilerden yararlanılarak ve elinizdeki kitapta bu noktaya kadar izlene gelen yöntem ve bilgilerden hareketle dönemin özelliklerine ilişkin anlayışların ve uygulamaların değerlendirilmesi ve yine de bazı sonuçlar çıkarılması mümkündür. Buna göre temel olarak şunlar söylenebilir. Osmanlı ülkesinde körlerin eğitilmesi düşüncesi, Batı'da ilk körler okulunun açıldığı yıl olan 1785 yılından ancak 108 yıl sonra gerçekleştirilmiştir. Memlekette o sırada hakim olan anlayışın okuldaki müzik derslerini kaldırarak yalnızca ilahi ve kasidelerin öğretilmesine geçilmesi sonucu, kör öğrencilerin okulu terk etmeleriyle topu topu 4 yıl kadar sürebilmiş olan bu cılız denemenin, körlerin eğitiminde önemli bir gelişme sayılamayacağı ortadadır. Böyle bir sağır dilsiz körler mektebinde müzik eğitiminin verilebilmesi için Cumhuriyet'ten sonra kurulacak benzer anlayışta bir müessesenin açılması beklenecektir. Osmanlı ülkesinde körlerin eğitimi dikkat çekecek düzeyde bir abartmayla sağır ve dilsizlerin uzantısı ve onların eğitimine tabi bir unsurmuş gibi algılanmıştır. Bilindiği gibi sağır ve körlerin eğitimindeki bazı gelişmeler Batı ülkelerinde benzerlikler gösterse de temel çizgileriyle birbirinden son derece farklı yöntem ve araçlarla gerçekleşmektedir. Bu nedenle birbirini izleyen ancak farklı hızlarda gerçekleşen bir gelişme izledikleri görülmektedir. Oysa Osmanlı'da öncelikle ve ağırlıklı olarak sağır ve dilsizlerin eğitilmesi düşünülmüş, körlerin eğitilmesi tabiri caizse yasak savma şeklinde ele alınmıştır. Bu duruma yol açabilecek nedenler üzerinde biraz durmakta yarar görülmektedir. A. Dünyada genel olarak kabul gören oranlara göre sağır ve dilsizler körlerle karşılaştırıldığında ortalama 3 kat daha kalabalık bir nüfus oluşturmaktadır. Kuşkusuz bu durum onların toplum içinde daha fazla göze çarpmasına neden olmaktadır. B. Osmanlı saray yaşamında sağır ve dilsizlerden yüzyıllar boyu çeşitli iş ve amaçlar için geniş ölçüde yararlanılmıştır. Konuya bir parça açıklık getirebilmek için sağır ve dilsizlerin çoğunluğu ailelerinin yanında ve genellikle yoksulluk içinde yaşarken, şanslı bazılarının sarayla bağlantılı çeşitli işlerde tarih içinde ne şekilde kullanılmış olduğuna ilişkin bir takım bilgiler verilmesi yararlı olacaktır. Bazı sağır dilsizler Topkapı Sarayı'ndaki Enderun'da görevlendirilmiştir. Bizaban adı verilen dilsizler devlet işlerinin dışarıya duyurulmaması amacıyla Osmanlılardan önce de hükümdar saraylarında bulundurulmuştur. Osmanlı sarayına ilk olarak Fatih Sultan Mehmet ya da Yıldırım Beyazıt zamanında kabul edilmiş oldukları söylenmektedir. Siyah ya da beyaz ırka mensup olan sağır dilsizlerin en zekileri seçilir, bunlar seferli koğuşunda çalıştırılırdı. Diğer koğuşlarda da üçer beşer sağır dilsiz görevlendiriliyordu. 17. yüzyıl ortalarında haremde bir, has odada iki, hazine koğuşunda dört, seferli koğuşunda 11 olmak üzere 25 sağır dilsiz görev yapmaktaydı. Başlarında serbeziban yani baş dilsiz adı verilen idareciler bulunurdu. Kıdemleri arttıkça soyluk eski, bıçaklı eski gibi Enderun'a özgü ünvanlar alırlar ve baş dilsizliğe kadar yükselirlerdi. Baş dilsiz Enderun'daki bütün dilsizlerin amiri değildi. Dilsizler hangi Enderun koğuşunda görev yapıyorsa o koğuşun günlük hayat düzeni içinde yaşamaktaydı. Taklit yeteneği olanlar padişah musahipliğine ayrılır ve çeşitli soytarılıklar yaparak padişahı eğlendirirlerdi. Bazı belgelerden sarayda dilsiz cariyelerin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Kalfalığa yükselen cariyelerin de kendilerine ait dilsiz hizmetçileri olurdu. Dilsizlerin asıl görevi padişah kapısında nöbet tutmak, padişahın sadrazam, divan-ı hümayun erkanı, sefirler ve yabancı devlet elçilerini kabul ettiği arz odasının iç hizmetlerini görmek, padişah haremdeyken kapı beklemekti. Belli bir süreden sonra isteyen dilsizler maaş bağlanarak emekli edilir, saraydan çıkmak istemeyenler ise ölünceye kadar orada kalabilirdi. Uygunsuz durumu görülenler belli bir maaşla saraydan çıkarılır, suçu büyük olanlar uzak eyaletlere sürülürdü. 3. Murat 1574-1595 zamanında saraydaki sayıları ve etkileri artmış, bir ara cücelerle birlikte padişahın saraydan cuma selamlığına çıkmasını bile engelleyecek kadar ileri gitmişlerdir. 3. Mehmet dilsizlerin çoğunu saraydan uzaklaştırmışsa da Sultan İbrahim ve 4. Mehmet döneminde yeniden devlet işlerinde etkili hale gelmişlerdir. Padişah ve devlet erkanı ile özel işaretlerle anlaşan dilsizler, padişahın gizli emirlerini Darüsade ağası, kapı ağası, silahdar ağa, başçuvadar ağa gibi arz ağalarına tebliğ ederdi. Nöbet tutmadıkları zaman ağalar camisinin önünde toplu olarak bekler, aralarında işaretle konuşurlardı. Zaman zaman masal hikaye anlatırlar, ayrıca dini ve hukuki konularda tartışmalar yaparlardı. Aralarında okuma yazma bilenlerine de rastlanırdı. Padişahın şehir içi gezilerine katılan musahip dilsizler komiklikler yaparak padişahı eğlendirirlerdi. O gezilerde halka çil para dağıtma görevi de sağır dilsizlere aitti. Dilsizler ayrıca cellat olarak da kullanılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'yı dilsiz cellatlar boğmuştur. Dilsizlerin özel üniformaları ve tören kıyafetleri bulunurdu. Bayram ve cuma günleri bol yenli ağır kaftan üzerine kürk giyerler, başlarına has odalılara mahsus üskaş denilen işlemeli kavuk takarlardı. Bellerine kuşandıkları donluk şal içinde altın köstekli mücevherli bıçak taşırlardı. Normal günlerde sol tarafında sırmadan uzunca bir dil resmi bulunan kısa takke takar, öteki koğuş mensupları gibi kaftan ve dolama giyerlerdi. Gizli görüşmelerde bizaban kullanılması 19. yüzyılda bab-ı âliyede geçmiştir. Dilsizler özellikle meclisi hasta gizli meseleler görüşüldüğünde kullanılırdı. 1819 yılında İstanbul'a gelen Fransa elçisi 2. Mahmud'un sarayında siyah ve beyaz ırktan dilsizler gördüğünü anlatmaktadır. 2. Abdülhamit de Yıldız Sarayı'nda gizli haberleşmelerinde dilsizleri kullanmıştır. Dilsizler bu görevlerini Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına kadar sürdürmüştür. Kimi başarılı sağır dilsizler padişah ya da devlet tarafından çeşitli şekillerde ödüllendirilmiştir. Bab-ı Ali bizebanlarından Hüseyin Ağa para sıkıntısına düştüğünde 1847 yılında devlet erkanı kendisine yardım etmiştir. Hüseyin Ağa'ya en büyük yardımı 500 kuruş vererek sadrazam yapmıştır. Enderun hademelerinden bizeban Süleyman Efendi Kosova vilayetine bağlı Yakova kasabasına bir cami yaptırmış, iç döşemesi için gereken 8500 kuruşun maliye nezareti tarafından ödenmesi emredilmiştir. 2 Aralık 1894 tarihli iradeyle görevinde başarılı bulunan Baba Ali Serbizebanı Hüseyin Ağa'ya 4, Bizaban Sani Ferah Bey'e 5 derece Mecidi nişanı verilmiştir. Serbizeban Hacı Hüseyin Ağa 11 Temmuz 1904 tarihinde başarılarından dolayı Gümüş Riyakat Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Yıldırım, 1997, sayfa 307. Saray ortamında bulunan sağır dilsizlerin sayısı genel sağır dilsiz nüfusu içinde son derece küçük bir oran teşkil etmekle birlikte, devletin en etkili şahsiyetlerinin en mahrem ortamlarda bile yakınlarında bulunmaları, kuşkusuz karar merciinde bulunan kişilerin bu kimselerle ilgili yapılacak çalışmaları ister istemez ilgi duymuş olmalarında önemli bir etki yapmıştır. Körlerle ilgili böyle bir durum söz konusu bile değildir. Körlerin başarılı ve kendi kendine geçimini sağlayabilecek düzeyde yetişmiş olanları ancak hafızlık ve müzisyenlik yapmakla, saraydaki sağır dilsizler kadar devlet yetkilileriyle iç içe yaşamamaktaydı. Böyle bir ortamda sağır dilsizler için bir okul açma önerisi geldiğinde devlet yetkililerinden yakın bir ilgi görmüş olmalıdır. Böyle bir ortamda körlerin eğitilmesi düşüncesi sağır ve dilsizler için bir şeyler yapılmakta olduğundan dolayı körler de akla gelmiş, bu şekilde ele alınmış gibi görünmektedir. Kanımızca körlerin eğitiminin Osmanlı ülkesinde sağır dilsizlerin eğitimine endekslenmiş görüntüsü, körler alanında ortaya çıkabilecek özgün gelişimi daha baştan köstekler nitelikte olmuştur. Çünkü 1889 yılında Dilsiz Mektebi adıyla açılan okula her ne kadar 1893-1897 arasında kör öğrenci de kabul edilmişse de, körler bölümünün öğrenci yokluğu nedeniyle 1897 yılında kendiliğinden kapanmasından sonra yeniden açılması konusunda elimizdeki bilgilere göre herhangi bir ciddi girişimde bulunulmadığı halde, okul Dilsiz ve Ama Mektebi adını korumuş, ancak gerçekte yalnızca sağır dilsizlerin devam ettiği bir okul olarak 1912 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. O tarihten sonra başka kurumlar bünyesinde devam eden Sağır Dilsiz Mektebi 1925'e kadar faaliyette kalmış, okul o tarihten itibaren İzmir'de açılmış olan Sağır Dilsiz Körler Müessesesi'ne devredilmiştir. Aynı şekilde 1915 yılında Maarif Nezareti tarafından hazırlanan tüzükte sadece sağır dilsizler için açılacak okullar göz önünde bulundurulmuş, ancak bir yıl sonra o da körlerin özel ihtiyaçları ve gösterdiği özellikler dikkate alınmaksızın mevcut yönetmelik körlere de uygulanır şeklinde bir genellemeyle bir anda körler bölümünü de kapsayacak şekilde genişletilivermiştir. Bu duruma gösterilebilecek tek istisna Darül Acize'nin kuruluş kararının alındığı 1890 yılında 2. Abdülhamit'in açılacak Darül Acize'de bir körler bölümü oluşturulması ve burada körlere hafızlık ve dini bilgilerin verilmesinin yanı sıra uygar ülkelerdeki en ileri eğitim metotlarıyla eğitim verilmesi şeklindeki emriyle uygun nitelikte, göz doktoru Esat Bey'in katıldığı 1902 Brüksel Kongresi'nden de cesaretlenerek ortaya attığı ve defalarca en yüksek makamlara Darül Acize bünyesinde bir körler okulu açılması şeklindeki önerisi ve bu yönde verdiği mücadelesidir. Özünde körlerin sağır dilsizlerin eğitiminden bağımsız olarak eğitilmesi gerektiğini öngören bu görüş, Batı ülkelerindeki körlerin eğitiminde izlenen gelişime paralel bir nitelik göstermektedir. Ne var ki okulun bağımsız bir körler okulu yerine düşkünlerin ve yardıma muhtaç kimselerin toplanarak barındırıldığı Darül Acize gibi bir kurum bünyesinde açılması, eğitim kurumları ile bakım kurumları arasındaki çizginin belirgin olmaması nedeniyle doğurabileceği sonuçlar itibariyle pek çağdaş bir yaklaşım olarak görülmemektedir. Esat Bey'in körler okulu önerisi sağır dilsizler okulunun bir alt birimi olarak olmasa bile, Darül Acize gibi öğrenciler üzerine bazı yönlerden olumsuz etkiler yapabilecek olan bir bakım yurduna bağımlı bir eğitim kurumu oluşturma şeklinde görünmektedir. Bilindiği gibi Valentin Hauy, 1785 yılında Paris'te ilk körler okulunu açmadan önce, körlerin eğitilebilmesi konusunda ilk denemeyi kör bir dilenci gençle yapmıştır. Zeki bir genç olan dilenci günün belli saatlerinde dilenmekte, günün geri kalan kısmında para karşılığı Hauy ile çalışmaktadır. Muhtemelen dilencilik faaliyetinin genç üzerindeki olumsuz etkisinin sonucu istediği hızda ilerlemeyi gerçekleştiremeyen Hauy, dilenmediği takdirde dilencilikten alabileceği parayı vermeyi teklif etmiş ve böylece gencin bütün yetenek ve zekasını eğitim alanına çekmeyi hedeflemiştir. Bu örnek dilenciliği alışkanlık haline getirmiş kimselere zahmetli ve uzun bir çaba sonucu elde edilebilecek bir takım avantaj ve kolaylıkların hemen elde edilen belli oranda büyük miktardaki kazancı olan üstünlüğünün anlatılmasının ve kavratılmasının ne kadar zor olduğunu göstermektedir. Kitabın önceki bölümlerinden anımsanacağı gibi hemen hemen tarihin her döneminde toplumda körlerin çoğunluğu başkalarının yardımıyla yaşamış ve toplumun diğer kesimleri de onların bu şekilde yaşamasını doğal kabul etmiş ve yapabilecekleri işlerin sınırlı oluşu nedeniyle bu kimseler toplum tarafından başkalarına bağımlı bir yaşam sürdürmeye yönlendirilmiş ya da en azından böyle yaşamaları anlayışla karşılanmıştır. Geleneğin elverişli oluşu yüzünden dilencilik yaparak geçinmeleri oldukça kolay olan körlerin eğitilerek toplumda yararlı ve birinci sınıf üyeler olarak yaşamaya ikna edilmesi bu nedenle çok daha ciddi bir bilinç sorunu şeklinde görünmektedir. Konunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak genellikle dilencilik yapmaktayken toplanarak bakım altına alındığı Darül Acize gibi bir kurumda dilenciliğin zararlı yönlerinin ve sakıncalı noktalarının göz önünde bulundurulduğu, sağlıklı bir eğitim faaliyeti yapılıp yapılamayacağı konusu kuşkusuz bu nedenle iyi düşünülmesi gereken bir konudur. Ayrıca 19. yüzyılda pek çok Avrupa ülkesindeki körler okulu eğitim ile hayır kurumu niteliğinin birbirine karışmış olduğu bir yapı arz etmekte olduğundan Esat Bey böyle bir durumu doğal karşılamış, bu durumda 2. Abdülhamit'in 1890 tarihli ilgili emri ve Darül Acize'nin arazisinin uygunluğu böyle bir çözümü pratik bulmasında etkili olmuş olmalıdır. Zamanın etkili kişilerinden birisi olan Mehmet Esat Bey defalarca yaptığı başvurusunda açmayı düşündüğü körler okulunun statüsünü farklı şekillerde sunmuştur. 1902 Brüksel Kongresi'nden dönüşünde ciddi olarak gördüğü bir sağır dilsiz ama müessese-i ilmiyesi kurma çalışması için önceleri Darül Acize bünyesinde açmayı düşündüğü körler okulunu böyle bir müesseseye tecrübe teşkil etmek üzere açmayı önerirken sonraları bu müessesenin bir şubesi olarak kurulması şeklinde önermiştir. Kısacası körlerin eğitiminin bağımsız bir körler okulu bünyesinde yürütülmesi gerektiğini savunan görüşle böyle bir eğitimin sağır dilsizler okulunun bir alt bölümü olarak verilmesini savunan görüş Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında önceki sayfalarında uzun uzun belgelerle sunulan gelişim süreciyle bu tartışmaların ve uygulamaların eksenine oturmuştur. Sağır dilsiz ve körlerin eğitilmesinin bir arada düşünülmesi ve özellikle sağır dilsiz eğitimine ağırlık verilerek körlerin eğitiminin bu eğitime tabi bir nitelikte algılanması, her ne kadar sağır dilsizlerin yukarıda belirtildiği gibi daha etkin ve sayılarının daha kalabalık olmasının yanı sıra, genel olarak devletin bu toplum kesimlerine götürülmesi gereken eğitim faaliyetlerinde çok geç kalmış olduğunu bir anda fark ederek genel ve toptancı bir çözümle konuya yaklaşmış olmasından kaynaklanmış olabilir. Böylece tek bir binada hem körlerin hem sağırların eğitim sorunu halledilivermiş olacaktır. Bir Avusturya vatandaşı olan Ferdinand Grati'nin o sıralarda Avrupa'da sağır dilsizlerin eğitiminde kullanılan ve temel olarak işaretlerle harfleri yazarak okuma yazmanın öğretildiği tekniği bildiği, Dilsizler Mektebi Müdürlüğü'ne atandıktan sonra bu metodu bazı öğretmenlere de öğretmiş olduğundan anlaşılmaktadır. İlgisinin nedeni ne olursa olsun harfleri işaretlerle belirtmeye dayalı sağır dilsiz alfabesini öğrenmiş olan Grati'nin ülkesi Avusturya'nın körlerin eğitimi alanında önemli bir ülke olduğu gerçeğini bilmediği ya da önemsemediği en azından dilsizler okulu açılması önerisini yaptığı sırada körler için de benzer bir okulun gerekli olduğunu belirtmemiş olması insana oldukça düşündürücü gelmektedir. Önceden anımsanacağı gibi Avusturya körlerin eğitiminde son derece önemli bir ülkedir. Körler alanındaki büyük eğitimcilerden biri olan Johann Wilhelm Klein, daha 1804 yılında Viyana'da bir körler okulu kurmuş, eğitim metotları üzerinde çalışmış ve körlerin eğitimi konusunda önemli bir kitap yazmış bir kişidir. Grati Efendi'nin sağır dilsizlerin eğitimini öne çıkarırken bu çalışmalardan haberdar olmamış olması kolay açıklanabilecek bir durum olarak görünmemektedir. Grati Efendi'nin Dilsiz Mektebi Müdürlüğü'ne atanmasına kısa bir süre sonra önceden işlediği suç yüzünden görevinden uzaklaştırılmasıyla müdürlük yaptığı okulun sünükleşmesine bakarak işbilir bir kişilik yapısına sahip olduğu, özveri gerektiren körlerin eğitimiyle bu tip kişilik yapısındaki bir kimsenin bir Hauy, bir Klein gibi uğraşmasını beklemek çok gerçekçi bir beklenti olmasa gerektir. Okullar için farklı zamanlarda ve farklı çevreler tarafından önerilen adlar da oldukça düşündürücüdür. Okullara verilen adlar gerçekte neyin yapılmakta olduğunu yanı sıra nasıl bir kurum olduğu konusunda da ipucu niteliği taşımaktadır. Açılan ilk mektep Maarif Nezaretine bağlı ve gerçek bir eğitim kurumu olarak Dilsizler Mektebi adıyla anılmakta, bu okula körler bölümünün eklenmesiyle Dilsiz ve Ama Mektebi adını taşırken, 1897 yılında körler ayrıldığı halde 1901 tarihli bir belgeye göre okul adını Dilsiz ve Amalar Mektebi olarak sürdürmüştür. Ne var ki acı bademde sağır dilsiz körlerin eğitimi amacıyla kurulacak binanın adında mektep kelimesi yerine müessese-i ilmiye geçmektedir. Kanımızca ilk bakışta fazla dikkat çekmeyebilecek bu ufak ayrıntı okulun taşıyacağı nitelik ve sonradan açılacak okullar açısından belirleyici bir özellik göstermektedir. Kuşkusuz Maarif Nezaretine bağlı kuruluşlar mektep adıyla anıldığı halde sağır ve dilsiz körlerin eğitileceği böyle bir kuruma neden bir anda müessese-i ilmiye gibi bir ad konmasına ihtiyaç duyulmuştur? Bu anlayış hızla batı tarzı okulların açılmakta olduğu bir dönemde herkes gibi sağır, dilsiz ve körlerin de eğitilmesi gibi çağdaş bir yaklaşımla başlanan özel eğitimde geriye doğru bir dönüşe işaret etmektedir. Avrupa'da o sıralarda hakim olan körler okulu yapısından da büyük ölçüde etkilenmiş olduğu düşünülen bu anlayışa göre bu tür kimselerin ihtiyaç duyduğu hizmet biçimi eğitilmekten çok bakılmak, en azından bakım hizmetinin eğitim hizmeti kadar önemli olduğudur. Yatılı olması planlanan bu okula bu nedenle mektep yerine müessese-i ilmiye denmiş olabileceği görüşü başka pek çok yatılı okulun adından mektep sözcüğünün yine de çıkarılmamış olduğu gerçeğiyle kabul edilirliğini yitirmektedir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında İzmir'de açılan sağır, dilsiz ve körler müessesesi böyle bir çizginin devamı olarak açılmış olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı yerine Sağlık Bakanlığı'nın çalışma alanında değerlendirilmiştir. Özel eğitim faaliyetlerini 1950'li yılların başlarından itibaren devralan Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı körler okullarının adlarında da uzun süre körler okulu ve yetiştirme yurdu ibaresi varlığını sürdürmüştür. Dilsizler Mektebi'nin 1889 yılında açılmasından daha bir yıl geçmeden Çavuş Ferah'ın Maarif Nezaretine yazdığı ve öğretmenlerin sağırlarla iletişimi için gerekli olan işaret dilini bilmemesinden dolayı yaptığı şikayet, ilginç bir gerçekliğe daha ışık tutmaktadır. Bu şikayet dilekçesi Maarif Naziri Münif Paşa'nın bütün iyi niyetine ve çabasına karşın okul yönetimi ve bazı Maarif Nezareti personelinin okulda verilen eğitimle gerçekle ilgilerinin olmadığını ortaya koymaktadır. Kuşkusuz bu durum günümüzde bile özel eğitim okullarında okuyan ve okullarla yakın uzak ilgisi olan herkesin yabancı olduğu bir konu değildir. İyi niyetlerle ve heyecanla açılan dilsiz mektebinin daha bir yılı dolmadan işaret yazısına dayalı dilsiz alfabesini bazı öğretmenlerin bilmediğini, Maarif Nezaretine şikayet eden Çavuş Ferah ile bu okuldan mezun olanların mürettipliğin yanı sıra meclisi vukela toplantılarında konuşulanların duyulmaması için personel ve hademe olarak istihdam edilmesine harekette, 2 Aralık 1894 tarihli bir belgeye göre üstün çalışma ve başarılarından dolayı kendisine 5. dereceden Mecidiye nişanı verilen Sani Ferah, isim benzerliği değilse her ikisi de aynı kişi olmalıdır. Bu durum kitabın tutumların geniş olarak incelendiği önceki bölümlerinde ayrıntısıyla anlatılan bir başka gerçeğe ışık tutmaktadır. Löwenfeld halkın kendisine uygun gördüğü toplumsal konumu kabul etmeyen, ona eleştirel yaklaşan ve bir parça saldırgan kör tipine toplumun kendisiyle ilgili düşüncesini benimsemiş yumuşak başlı ve geçimli kör tipine tercih ettiğini belirtmektedir. Kör değil, sağır olan Çavuş Ferah, kendilerine verilecek eğitimin nasıl olması gerektiğinin farkında olan, muhtemelen belli hedefleri bulunan azimli ve mücadeleci bir kişilik yapısına sahip olmalıdır. Bu nedenle Çavuş ya da Sani Ferah belki de Türk özel eğitiminin ilk kahramanı sayılmalıdır. Eğitime başlanmasının daha ilk yılında hem de bir öğrenci tarafından getirilen böyle ciddi bir eleştiri, özel eğitimin ülkemizde alelacele ve fazlaca düşünülmeden başlatılmış, yanlış temellere oturtulmuş olduğuna işaret etmektedir. Kısa zamanda devletin en üst düzeyde ilgi ve destek göstermesiyle ters orantılı bir şekilde yavaş yavaş heveslerin kırıldığı ve özel eğitime karşı kuşkuların arttığı, sözlerle ifade edilmemiş olsa bile yukarıda mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde yer vermeye çalışılan uygulamalardan anlaşılmaktadır. Münif Paşa'nın Maarif Nazırlığından 1891 yılında ayrılmasıyla dilsiz mektebine olan ilginin azalması, bizde sürekli politikalardan çok uygulamaların kişilere göre değiştiğini gösteren iyi bir örnektir ve okuyucunun yine hiç yabancı olmadığı bir konudur. Ayrıca 1895 ve sonraki yıllarda okula kimi etkili kimselerin çocuklarının gelmesiyle sağır, dilsiz ve körler mektebine olan ilginin artması gerçeği, topluma yön veren makamlarda bulunan ya da yakın ilişkide bulunduğu kimselerin yanı sıra kendi akraba bireyleri ve tanıdıklarından özürlü olanlarının bu kimselerin bu tür kararlarında doğrudan ya da dolaylı etki yapmakta olduğu gerçeğini işaret etmektedir. Normal beklenen gelişmenin ötesinde bir gelişme göstermiş diğer alanlarda olduğu gibi, özel eğitim alanındaki benzer gelişmelerin nedenleri araştırılırken, bir olasılık olarak göz önünde bulundurulmasına yarar görülen bir nokta da budur. Padişahın emriyle memurlardan sağır dilsiz körler müessese-i ilmiyesi adındaki yaptırılacak kurum için kesilen ve bu yönüyle zaten geçim darlığı çeken memurların büyük bir özveri göstererek zorunlu bağış şekline toplanan 4700 liranın söz konusu bina yapılmayıp ihtiyaç duyulan başka bir kanala aktarılıvermesi, günümüzdeki benzer uygulamalar dolayısıyla özürler kamuoyu ve okuyucunun hiç de yabancısı olmadığı bir uygulamadır. Padişahın ve anlaşıldığı kadarıyla pek çok üst düzey devlet yetkilisinin yoğun desteğine karşın ne Esat Bey'in önerdiği Darül Acize bünyesinde bir körler okulu ne de Acıbadem'de düşünülen sağır dilsiz körler müessese-i ilmiyesi hayata geçirilebilmiştir. Üstelik Padişah 2. Abdülhamit farklı zamanlarda her iki proje içinde belli miktarlarda katkı sağlamış, buna ek olarak okulun yapılmasını güvence altına alabilmek için her türlü ekonomik zorluğa karşı memurlardan belli oranda kesinti yapılmasını emretmiştir. Körlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusunun ele alındığı 1902 tarihli Brüksel Kongresi kayıtlarına göre, bu kongre Osmanlı İmparatorluğu'nun bu alanda katıldığı muhtemelen ilk uluslararası toplantı niteliğini taşımaktadır. Belçika Kralı'ndan gelen davet üzerine bilindiği gibi Hariciye Nazırı'nın böyle bir kongreye katılmanın gerekli olmadığı şeklindeki görüşü, Nazır'ın muhtemelen Osmanlı topraklarında yaşayan körlerin geleneksel olarak sürdürdüğü yaşam tarzından hoşnut olduğu tanzimat ve ortamın gelişmeye açık yanına karşın, bu alanda ülkenin Avrupa'daki böyle bir toplantıdan öğreneceği fazla bir şey olmadığı şeklinde bir kanaatten kaynaklandığı düşünülebilir. Kuşkusuz işin parasal yanı ön planda tutulmamışsa eğer. Kişisel görüşü bu yönde olmakla birlikte Nazır'ın davet mektubunu yine de konuyla ilgisi olduğunu düşündüğü askeri tıbbiye mektebine havale etmesi ve mektebin ülkedeki ünlü bir göz doktorunu temsilci olarak önermesi, ülkenin bu kongrede iyi bir şekilde temsil edilmesi, orada tebliğ sunulması, kongreden sonra bazı kişilerin çeşitli padişah nişanlarıyla ödüllendirilmesi, Esat Bey'in ülkeye dönüşünden sonra bu konuda ne yapılması gerektiğine ilişkin bir rapor hazırlaması ve bunu bir kitap haline getirmesi kuşkusuz önemli olaylardır. Körler alanında çalışan kimselerin uluslararası ilk toplantısı 1873 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılmış, bu toplantıyı her 2-3 yılda bir farklı ülkelerde yapılan toplantılar izlemiştir. Osmanlı İmparatorluğu yalnızca bu toplantılardan 1902 tarihinde Brüksel'de yapılan toplantıya katılmış, daha sonraları benzer toplantılar yapılarak zaman içinde Avrupa'da büyük ilerlemeler elde edilirken, ne Osmanlı İmparatorluğu ne de yıllar yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin bu tür toplantılara katıldığını gösterir ciddi bir kayıt bulunmamaktadır. 1950'li yıllardan sonra Doktor Mithat Enç ve Gültekin Yazgan'ın bu alandaki girişimleri de son derece sınırlı kalmıştır. Kanımızca ülkemizin uluslararası toplantılara düzenli katılmayışıyla ismini neredeyse unutturma geleneği o günlerden kalmış olsa gerektir. Ahmet Rasim'in verdiği örnekte olduğu gibi, açık dilendiği saptanan, körlerin toplanarak Darül Acize'ye gönderildiği, bu kimselerin orada koruma altına alınmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Buna karşın körlerin hafızlık yaparak serbest çalışmalarının devlet tarafından bizzat desteklendiği, 1900 tarihini taşıyan kör hafız Agah Yusuf Efendi ile ilgili bir maaş belgesinden öğrenilmektedir.